Fiziksel bir hastalığı teşhis ederken o eski güvenilir aletlere sığınırız ya hani, mesela termometreye.
Ateşim var mı yok mu diye bakmak için.
Aynen öyle. Yıllarca teknoloji kullanımında da aslında tam olarak bu termometre mantığını kullandık. Yani basit, ikili bir ölçütümüz vardı, ekran süresi.
Evet, günde 5 saat ekrana bakıyorsan bu kesinlikle kötüdür derdik.
Kesinlikle. Ama üretken yapay zeka çağında o termometre tamamen bozuldu. Sana özel hazırladığımız bu detaylı incelemede bu ekran süresi efsanesinin neden artık içi boş bir metreye dönüştüğünü araştırıyoruz.
Çünkü elimizde çok çarpıcı bir kaynak var. Sağlık verileri uzmanı Sema Asgayer'in Kasım 2025'te Amerika'daki 13-24 yaş arası gençlerle yaptığı devasa bir araştırma bu.
100'den fazla soru barındırıyor, değil mi?
Aynen öyle. Ve çıkan sonuçlar ekran süresi metriğinin neden çöktüğünü çok net açıklıyor. Çünkü yapay zekanın gençler üzerindeki etkisi hiç de öyle tek tip değil.
Homojen bir durum yok yani ortada.
Yok, kesinlikle yok. Sistem gencin ekonomik durumuna veya hayatındaki strese göre bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Raporda gençleri 4 ana profile ayırmışlar.
İlk grup güçlü kullanıcılar sanırım.
Evet, %10'luk bir kesim bu. Genelde ekonomik olarak dezavantajlı gruplardan geliyorlar ve yapay zekayı sosyal hareketlilik için kullanıyorlar.
Yani yeni beceriler öğrenip hayatta öne geçmek için. Şöyle düşün, ekran süresini ölçmek kütüphanede geçirilen saati ölçmek gibidir. Masada çizgi roman mı okuyorsun yoksa kuantum fiziği mi çalışıyorsun? Dışarıdan sadece saate bakarak bilemeyiz ki.
Çok doğru bir benzetme. Geri kalanlara bakarsak en büyük kitle %50 ile pragmatistler.
Onların yaklaşımı nasıl peki?
Güçlü sosyal bağları var ve teknolojiyi hani sadece basit bir araştırma olarak görüyorlar. Sonra %10'luk kaçınanlar grubu var.
Onlar yapay zekaya mesafeli olanlar.
Aynen. Özellikle beyaz ve LGBTQ artı gençlerin ağırlıkta olduğu bir grup bu. Algoritmaların ön yargılı olabileceğinden veya en mahrem verilerinin onlara karşı kullanılacağından çok korkuyorlar. Gözetim endişeleri çok yüksek yani.
Bu üç grup toplamın %70'ini yapıyor. Geri kalan %20 belirgin bir kalıba uymayan karmaşık kullanıcılar. Ama arada atladığımız o son %10'luk grup var ki,
Duygusal ikame arayanlar.
işte asıl dikkat çekici olanlar bence onlar. Yalnızlık çeken ve yüksek stres altındaki gençler bunlar. Çevrim dışı dünyada destek bulamadıkları için yapay zekayı bir sırdaş, hatta bir terapist gibi kullanıyorlar.
Çünkü yapay zekanın sonsuz sabrı var. Seni asla yargılamıyor ve gecenin üçünde bile orada.
Yalnız bir genç için kusursuz bir empati simülasyonu bu.
Kesinlikle. İşin sosyal hareketlilik tarafı ne kadar aydınlıksa, bu duygusal bağımlılık boyutu o kadar karanlık bir uçurum aslında.
Neden peki?
Çünkü mevcut yapay zeka sistemleri, kriz anında bir gencin gerçekten profesyonel yardıma ihtiyacı olduğunu algılayıp, onu gerçek bir uzmana yönlendirecek acil durum bariyerlerinden henüz yoksun.
Burada bir saniye durmak istiyorum. Yapay zeka metin üzerinden empati taklidi yaparken kusursuz olabilir ama kriz anında o gerçek insan dokunuşu elzemdir.
Tabii ki.
Bir dil modeli bu hayati çizgiyi çizip de hani artık bir insana ihtiyacım var diyemez ki. Şirketler bu bariyerleri kurmakta neden bu kadar zorlanıyor?
Çünkü dil modelleri tıbbi triyaj yapmak veya psikolojik analiz yürütmek için değil, sıradaki kelimeyi tahmin edip sohbeti sürdürmek için eğitiliyor.
Çizgiyi çekemiyorlar yani.
Çekemiyorlar. Bir makineye insan psikolojisinin sınırlarını öğretmek devasa bir teknik zorluk. Bu duygusal riskler yüzünden de yetişkinler panikleyip doğrudan yasaklara sarılıyor.
Amerika'daki o federal GDPR yasası falan bu yüzden çıkıyor o zaman.
Aynen öyle. Erişim sürelerini kısıtlamaya çalışan yasal adımlar veya okullardaki toptan ChatGPT yasakları hep bu panik yüzünden.
Ama bu yasaklar sorunun kök nedenini tamamen ıskalıyor bence. Aileler çocuklarının içeride sadece matematikte kopya çektiğini sanıyor.
Halbuki öyle değil.
Değil tabii. O %10'luk grup orada kimlik inşa ediyor, duygusal bir sığınak arıyor. Ekranı kapattığında o çocuğun yalnızlığı bitmiyor ki.
Kesinlikle bitmiyor. Bu yüzden çözüm erişimi kısıtlayan duvarlar örmek değil, yapay zeka okuryazarlığı eğitimleri vermek.
Ne öğretmeliyiz peki gençlere?
Görebileceğini, Yani hani kendinden emin bir şekilde tamamen uydurma bilgiler verebileceğini öğretmek zorundayız. Ayrıca veri işleme süreçlerini de anlamaları gerek.
Yani o yazdıkları en mahrem sırların şirketlerin sunucularında nasıl analiz edildiğini bilmeliler.
Evet, Kaliforniya ve New York gibi eyaletler şirketleri algoritmik şeffaflığa zorluyor gerçi. Bu doğru yönde bir adım ama asıl koruyucu kalkanımız dijital dünyada değil.
Tamamen fiziksel bir şeyden bahsediyoruz o zaman.
Kesinlikle, çevrim dışı dünyadaki aidiyet duygusu. Araştırmanın en net bulgularından biri bu zaten. Sosyal hayatında yalnız olmayan, destek ağlarına sahip bir genç dijital dünyada makineye bağımlı hale gelmiyor.
Teknoloji onun için sadece pragmatik bir araca dönüşüyor. Şu an bizi dinlerken kendi hayatını bir düşün, çevrim dışı dünyadaki aidiyet hissin, o sosyal destek ağın, senin teknolojiyle kurduğun bağı nasıl şekillendiriyor?
Çok güzel bir nokta. Regülasyonlarda odaklanmamız gereken şey zaman değil, tamamen bağlamdır.
Önemli olan ekranın karşısında ne kadar kaldığımız değil, ekranın arkasındaki o sistemin bizim psikolojik eksikliklerimizi ne ölçüde doldurduğudur. Bitirmeden sana üzerine düşüneceğin provokatif bir soru bırakalım.
Dinliyorum.
Diyelim ki gelecekte yapay zeka sistemleri duygu analizinde kusursuz hale geldi. Kriz anlarında bizi anında gerçek terapistlere bağlayacak o acil durum köprüleriyle donatıldı diyelim.
Evet, tam bir bilim kurgu senaryosu gibi.
Peki böyle bir durumda bir insanın yardıma ihtiyacı olup olmadığına karar verme yetkisini tamamen makinalara devretmiş olmaz mıyız?
İşin o kısmı gerçekten çok düşündürücü.
İnsanlığı iyileştirme işinin ilk adımını algoritmaların vicdanına bırakmak ne kadar doğru?
Kendi araştırmalarına devam etmen dileğiyle.